KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık. Genel yetenek, genel kültür. 27. kaset, 1. yüz. Sayfa 1085. Bunun yanında bilim ve teknik alanında ülkelerin öz kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalarına ve teknolojinin imkanlarına kavuşmalarına yardım eder. Kültür alanında da faaliyetlerde bulunan UNESCO, milletlerin ulusal kültür miraslarının çeşitliliğini kaybetmeden saklanmasını temine çalışır. Türkiye, UNESCO'ya üye ülkelerden biridir. B. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF. UNICEF, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1946 yılında kurulmuştur. Fonun amacı, savaşın yıkımına uğramış veya güç durumda olan ülkelerin çocuklarına yardım sağlamaktır. Özellikle çocukların sağlık, beslenme ve eğitim gibi önemli sorunlarına çözüm bulmayı amaçlar. UNICEF, genel anlamda güç koşulları altında bulunan çocuklara koruma sağlamak ve bu olumsuz koşulların sebeplerini arayarak ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur. UNICEF, faaliyetleri için gerekli maddi desteği hükümetlerin ve özel kuruluşların bağışlarından sağlar. C. Dünya Sağlık Örgütü, WHO, 1946 yılında kurulmuştur. Örgütün kuruluş amacı, dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir. Özellikle ekonomik bakımdan yoksul ülkelerde meydana gelen salgın hastalıklarla mücadele eder. Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle çiçek ve sıtma hastalıklarına karşı verdiği mücadelede başarı sağlanmıştır. Türkiye 1947 yılında bu örgüte üye olmuştur. ILO'nun başlıca amacı uluslararası iş sözleşmeleri hazırlamaktır. Bir sözleşme kabul edildikten sonra her devlet onu onaylamak üzere kendi iç makamlarına sunmak zorundadır. ILO, sözleşmeyi imzalayan devletlerin yükümlülüklerini denetler. Meslek örgütleri onayladığı bir sözleşmenin yol açtığı yükümlülükleri yerine getirmeyen her üye devleti yönetim kuruluna şikayet edebilir. Bu şikayet bir araştırma komisyonu tarafından incelenir. Komisyonun hazırladığı raporu ilgili devlet kabul veya reddedebilir. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üyedir. E. Uluslararası Para Fonu, IMF. 1949 yılında Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kurulmuştur. Fonun amacı uluslararası para sisteminin iyileşmesini sağlamaktır. Uluslararası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olur. IMF elinde döviz kaynakları bulundurur. Bu döviz kaynaklarını bazı güvenceler karşılığında ve bazı sınırlar içinde güç durumda bulunan ülkelere verir. Türkiye 1947 yılında IMF'ye üye olmuştur. Türkiye ilk kez 1958 yılında IMF ile anlaşma yapmak durumunda kalmıştır. Daha sonra hemen her 3 yılda bir bu anlaşmalar yenilenmiştir. 2004 yılında da Türkiye hala IMF'nin ekonomi politikalarını uygulamaktadır. F. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO. 1946 yılında kurulmuştur. Örgütün amacı, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde açlık tehlikesine karşı önlem almaktır. Bu amaçla doğal kaynakların geliştirilmesi ve tahılların depolanması gibi konularda danışmanlık yapar. Türkiye 1947 yılında bu örgüte üye olmuştur. B. Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar. 1. Birleşmiş Milletler, BM. Tarihçesi. Birleşmiş Milletler'in kuruluş çalışmaları 2. Dünya Savaşı sırasında başlamıştır. Teşkilat 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi üzerine 24 Ekim 1945 yılında kurulmuştur. 51 ülkenin katılımıyla oluşturulan teşkilata Türkiye kuruluş aşamasında katılmıştır. Türkiye teşkilatın amaçlarına uygun olarak dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Kore, Somali, Bosna Hersek, Afganistan gibi yerlere uluslararası barış gücü olarak Türk birlikleri göndermiştir. 2. Kuzey Atlantik Anlaşması, NATO. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı Avrupalı devletler bir ittifak arayışı içerisine girdiler. Bu alanda ilk adım 1948'de Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve İngiltere'nin bir araya gelerek imzaladıkları Brüksel Anlaşması ile atılmıştır. 4 Nisan 1949'da bu birliğe Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç, Portekiz ve Amerika'nın katılmasıyla anlaşmanın kapsamı Kuzey Atlantik bölgesini içine alacak şekilde genişletildi. Böylece NATO ittifakı kurulmuş oldu. NATO'nun amacı üye devletleri silahlı bir saldırıya karşı korumak ve üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliğini sağlamaktır. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye olmuştur. Türkiye, stratejik önemi ve askeri gücü açısından NATO içerisinde önemli bir yere sahiptir. 3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEİ. Türkiye'nin girişimi sonucunda 1991 yılında başlayan görüşmeler sonucunda 1992 yılında İstanbul'da bir zirve toplantısı düzenlendi. Bu toplantı sonucunda Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan'ın katılımıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Birliğin amacı üye ülkeler arasında ekonomi, ulaştırma, haberleşme, turizm, ticaret, madencilik gibi alanlarda yardımlaşma ve işbirliği sağlamak, üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmektir. 4. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD. Paris'te imzalanan bu anlaşma ile kurulmuştur. Teşkilatın amaçları 1. Dünya ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak. 2. Gelişmekte olan üye ülkelerle üye olmayan ülkelerin ekonomilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak. 3. Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak dünya ticaretinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Türkiye, OECD'ye üye ülkelerden biridir. 5. Avrupa Konseyi. 1949 yılında 10 Batı Avrupa devletinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Konseyin amacı, üye devletler arasında ekonomik, kültürel, toplumsal, bilimsel, hukuki alanlarda işbirliği sağlamaktır. Etkinlik alanı çevre korumasını da kapsar. Konsey içerisinde farklı etkinlikleri yürütmek amacıyla özel uzmanlık komiteleri oluşturulmuştur. Avrupa Suç Sorunları Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Kültürel İşbirliği Konseyi bunlardan bazılarıdır. 6. Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi TÜRKSOY. 1993 yılında bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Yönetimin resmi dili Türkçe olup merkezi Ankara'dır. Yönetimin amaçları 1. Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi. 2. Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve uluslararası alanda tanıtılması. 3. Tarihi, siyasi, coğrafi koşulların ve dış etkilerin neden olduğu kültürel farklılaşmaların ortadan kaldırılması. 4. Dünya uygarlığının oluşmasında önemli bir yer tutan Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. TÜRKSOY, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla resmi kurum, vakıf, dernek, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. 7. Avrupa Birliği AB. Ekonomik ve siyasi bir kuruluş olan Avrupa Birliği, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda kurulmuştur. Avrupa ülkeleri, Amerika'nın yardımlarına bağlı kalmamak ve eski Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önlemek amacıyla ekonomik arayış içine girdiler. Fransa'nın çağrıları ile Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İtalya devletleri bir araya gelerek Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurdular. Paris 1951. Bu 6 ülke 1957 yılında Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kurdular. Oluşturulan bu iki topluluk 1957'de birleştirilerek Avrupa Ekonomik Topluluğu AET adını almış, böylece Avrupa Birliği'nin temelleri atılmıştır. AET'ye üye ülkeler yalnızca ekonomik alanda değil, dış politika, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da ortak politikalar geliştirme kararı almışlardır. Bu gelişmeler sonunda Avrupa Ekonomik Topluluğundaki ekonomik kelimesi kaldırılarak birliğin adı Avrupa Topluluğu AT olmuştur. Son olarak birliğin adı Avrupa Birliği AB olarak adlandırılmıştır. Birliğin merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'dedir. Para birimi Euro'dur. 1973'te Danimarka, İngiltere ve İrlanda, 1981'de Yunanistan, 1986'da İspanya ve Portekiz, 1995'te Avusturya, Finlandiya ve İsveç Avrupa Birliği'ne katılmıştır. 2004 yılında birliğin üye sayısı 24'ü bulacaktır. AB'nin amacı: bütün üye ülkelerin ekonomik ve siyasal birlik içinde bütünleşmesini sağlamak, ortaya çıkan büyük pazarın oluşturacağı canlılıktan yararlanarak Avrupa'ya eski gücünü kazandırmaktır. AB'ye yardımcı kuruluşlar şunlardır: 1. Avrupa Birliği Konseyi, 2. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 3. Avrupa Birliği Komisyonu, 4. Avrupa Birliği Adalet Komisyonu, 5. Avrupa Parlamentosu, 6. Ekonomik ve Sosyal Komite, 7. Avrupa Yatırım Bankası, 8. Hesap Divanı, Sayıştay. Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen ülkelerin 1. coğrafi yönden Avrupa ülkesi olması, 2. önceki üyelerin onayını alması, 3. demokratik bir yapıya sahip olması, 4. belli bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Türkiye ve Avrupa İşbirliği İlişkileri. Türkiye, AB arasında 1963'te ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın hedefi, Türkiye'nin kalkınmasını hızlandırmak, üye ülkelerle Türkiye arasında gümrük birliğini sağlamak, bu ülkeler arasındaki ekonomik politikaları birbirine yaklaştırmaktır. Türkiye'nin bu hedefe ulaşması için 3 safhadan geçmesi öngörülmüştür. Bunlar: 1. Hazırlık aşaması, 5 yıllık bir süredir. 2. Geçiş aşaması, 10 yıllık bir süredir. Bu dönemde gümrük birliğinin sağlanması ve Türkiye'nin ekonomik politikasının toplumunkine yaklaştırılması planlanmıştır. Türkiye 1995 yılında gümrük birliğine katılmıştır. 3. Son aşama, Türkiye'nin ortaklığa katılım müzakerelerinin başlamasıdır. Türkiye 2004 yılı içinde birliğe katılım müzakerelerinin başlaması için çalışmaktadır. Türkiye'nin birliğe girişini geciktiren başlıca etkenler: Türkiye'nin ekonomik problemlerini çözememiş olması, hızlı nüfus artışı ve işsizlik, Türkiye'deki gelir ağzının birliğe yük getireceği düşüncesi, Yunanistan'ın Kıbrıs ve Ege Denizi kıta sahanlığı konularını bahane etmesi gösterilmektedir. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne katılması için Helsinki Nihai Senedi ve Kopenhag kriterlerinde belirtilen siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmesi istenmektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, test 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay'ın kuruluş amaçlarından biri değildir? A. Doğal afetlerde zarar görenlere yardım etmek. B. Yoksullara yiyecek, giyecek yardımında bulunmak. C. Türkiye'yi tanıtmaya yönelik reklam kampanyaları düzenlemek. D. İlk yardım elemanları yetiştirmek. E. Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye katkı sağlamak. 2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO ülkesi değildir? A. Romanya, B. İsviçre, C. İngiltere, D. Yunanistan, E. Almanya. 3. Türk insanının alkol, sigara ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan zararlı alışkanlıklardan korunması için çalışmalar yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. TEMA, B. Milli Eğitim Vakfı, C. Kızılay, D. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, E. Yeşilay. 4. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir? A. ILO, B. WHO, C. IMF, D. FAO, E. UNESCO. 5. Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarında insanlara yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır? A. AKUT, B. TEMA, C. Kızılay, D. Türkiye Deprem Vakfı, E. Dayanışma Vakfı. 6. Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı olarak birçok ülkeye askeri birlik göndermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir? A. Kore, B. Afganistan, C. Vietnam, D. Somali, E. Bosna Hersek. 7. Atatürk tarafından Türk gençlerine havacılığın önemini kavratmak ve sevdirmek amacıyla kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk Hava Yolları, B. Türk Hava Kuvvetleri, C. Hava Harp Okulu, D. Uçuş Okulu, E. Türk Hava Kurumu. 8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin yardımcı kuruluşlarından değildir? A. Avrupa Birliği Konseyi, B. Avrupa Birliği Komisyonu, C. Avrupa Yatırım Bankası, D. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, E. Avrupa Birliği Adalet Divanı. 9. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temel kuruluş amacı, devletler arası sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve uluslararası barışın korunmasıdır. Bunun yanında teşkilat, toplumların ve bireylerin haklarının da korunmasını gaye edinmekte, bu yönde çalışmalarda bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir? A. Teşkilatta 5 ülkenin veto hakkının bulunması, B. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilmesi, C. Güvenlik Konseyi'nin kurulması, D. Gerekli yerlere barış gücü askerlerinin gönderilmesi, E. Üye sayısının artması. 10. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir yan kuruluşu olan Uluslararası Para Fonu, IMF, uluslararası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik krizlerini gidermeye çalışır. IMF'nin bu tutumuyla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? A. Bir ülkede çıkan ekonomik krizin tüm dünyaya yayılmasını önlemek. B. Tarım toplumlarının sanayileşmesini sağlamak. C. Birleşmiş Milletler'in üye sayısını arttırmak. D. Ülkelerin Birleşmiş Milletler'e olan bağımlılıklarını arttırmak. E. Birleşmiş Milletler'e üye devletler arasında barış durumunu korumak. 11. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temel amaçlarından biri değildir? A. Uluslararası barışı korumak. B. Uluslararası alanda silahlanmanın denetimini sağlamak. C. İnsan haklarının korunmasını sağlamak. D. Gelişmiş ülkelerin siyasi çıkarlarını korumak. E. Devletler arası sorunları barışçı yollardan çözmek. 12. Eski uygarlıklardan kalan bazı tarihi eserler ve bazı doğal oluşumlar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmekte ve uluslararası alanda korunmasına özen gösterilmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yan kuruluşlarından hangisi bu amaçla oluşturulmuştur? A. UNESCO, B. UNICEF, C. Genel Kurul, D. IMF, E. FAO. 13. Bir ülkede ortaya çıkan ekonomik krizin yaygınlaşarak tüm dünyaya yayılmasını önlemek amacıyla kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yan kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. ILO, B. Dünya Bankası, C. OECD, D. FAO, E. IMF. 14. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin yayılmacı emellerine karşı oluşturulmuş olan ittifak aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa Birliği, B. Varşova Paktı, C. NATO, E. OECD, E. Birleşmiş Milletler Teşkilatı. 15. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden 5 tanesi daimi olup alınan kararları veto etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu 5 ülkeden biri değildir? A. Çin, B. Fransa, C. İngiltere, D. Almanya, E. Rusya. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Test 2. 1. Toprakla dayanışma için 1 milyon fidan kampanyası ile erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeşilay, B. Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, C. Tema Vakfı, D. Doğal Hayatı Koruma Derneği, E. Türkiye Çevre Vakfı. 2. Bazı devletler veya şirketler kabul ettiği uluslararası sözleşmelere uymamakta, sözleşme yaptığı kişi kuruluş ya da devleti güç durumda bırakmaktadır. Bu durumda Birleşmiş Milletler Teşkilatı organlarından hangisine başvurmak gerekir? A. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, B. Uluslararası Çalışma Örgütü, C. Uluslararası Para Fonu, D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. E. Ekonomik ve Sosyal Konsey. 3. Ülkemizde Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün varlığı, toplumda daha çok aşağıdakilerden hangisinin artmasına katkı sağlamaktadır? A. Yardımlaşma ve dayanışmanın, B. Zenginliğin, C. Kültür ve sanatın, D. Mimarinin, E. Yüksekokul mezunu fert sayısının. 4. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin önderliğinde oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEİ içinde yer almamıştır? A. Rusya Federasyonu, B. Azerbaycan, C. Yunanistan, D. Macaristan, E. Ermenistan. 5. Türkiye Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını hangi tarihte imzalamıştır? A. 1957, B. 1963, C. 1994, D. 1999, E. 2003. 6. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir? A. Dünya Sağlık Örgütü, B. NATO, C. Birleşik Devletler Topluluğu, D. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, E. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. 7. Aşağıdakilerden hangisi NATO'nun amaçları arasında yer almaz? A. Uluslararası barışın korunmasına katkıda bulunmak, B. Üye devletler arasında diplomatik işbirliğini geliştirmek, C. Üye devletler arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek, D. Birliğin katılan ülkeleri dış saldırılara karşı savunmak, E. Üye devletlerinin sınırlarını genişletmek. 8. Aşağıda Türkiye'nin bazı uluslararası kuruluşlara katılış tarihleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? A. Birleşmiş Milletler 1945, B. NATO 1952, C. Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEİ 1991, D. Avrupa Gümrük Birliği 1995, E. Avrupa Birliği 2004. 9. Bir ülkenin Avrupa Birliği'ne katılabilmesi için taşıması gereken bir takım özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Coğrafi yönden Avrupa ülkesi olması, B. Demokratik bir yapıya sahip olması, C. Önceki üyelerin onayını alması, D. Avrupa Birliği dışında herhangi bir siyasi oluşuma katılmamış olması, E. Ekonomik açıdan belli bir kalkınmışlık düzeyine ulaşmış olması. 10. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Türk kültürünün araştırılması ve genişletilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur? A. Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, B. Karadeniz Ekonomik İşbirliği, C. Türk Tarih Kurumu, D. Türk Dil Kurumu, E. Birleşik Devletler Topluluğu. 11. Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen Türkiye'nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? A. Türkiye'de demokratik sistemde bazı eksikliklerin olması, B. Nüfus artış hızının fazla olması, C. Güçlü bir orduya sahip olması, D. Türkiye'deki gelir azlığının birliğe yük getireceği endişesi, E. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözememiş olması. 12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişindeki son aşamanın başlangıcıdır? A. Katılım müzakerelerinin başlaması, B. Gümrük Birliği'ne katılması, C. Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi, D. Birliğe katılma için yapılan davetin kabul edilmesi, E. Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan vize işlemlerinin kaldırılması. 13. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi ortadan kalkacaktır? A. Askerlik görevi, B. Avrupa ülkelerine yapılan seyahatlerdeki vize uygulaması, C. İhracat ve ithalata uygulanan vergiler, D. Ülke vatandaşlığı, E. Avrupa ülkelerine yapılan seyahatlerde pasaport bulundurma zorunluluğu. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, test 1, cevap anahtarı.
1C, 2B, 3E, 4B, 5A, 6C, 7E, 8D, 9B, 10A, 11D, 12A, 13E, 14C, 15D. Test 2 cevap anahtarı. 1C, 2B, 3A, 4D, 5B, 6C, 7E, 8E, 9D, 10E, 11C, 12A, 13B. Genel kültür, çıkmış soruları ve çözümleri 2001, 2002, 2003. 2001 Genel Kültür Sınavı. 1. 1. Aşar vergisinin kaldırılması. 2. Doğu Anadolu'da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi. 3. Ziraat Bankası'nın kurulması. Köylüyü rahatlatmak ve üretimi arttırmak amacıyla yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleştirilmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Cevap. Soru kökünde Atatürk döneminde köylüleri rahatlatan ve teşvik ederek üretimi artıran gelişme istenmiştir. 1925 yılında Türk köylüsü üzerindeki önemli bir yük olan aşar vergisinin kaldırılması tarımsal alanda büyük bir rahatlatma sağlamıştır. 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanunu ile Doğu Anadolu'daki çiftçilere toprak dağıtılmıştır. Ziraat Bankası, Mithat Paşa'nın girişimleriyle Osmanlı Devleti'nde çiftçilere kredi sağlamak amacıyla 1863 yılında kurulmuştur. Cevap A. 2. Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? A. 1. İnönü, B. 2. İnönü, C. Sakarya Savaşı, D. Çerkez Ethem Ayaklanması, E. Kütahya Eskişehir Savaşları. Cevap A, B, C ve D seçeneklerinde verilen mücadeleler Türk ordusunun başarısıyla sonuçlanmıştır. Ancak Türk ordusu Eskişehir-Kütahya savaşlarında mağlup olmuş ve Mustafa Kemal Paşa tarafından daha fazla kayıp vermemek amacıyla ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Cevap E. 3. 1933 yılında kabul edilen 1. 5 yıllık sanayi planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak 2. 5 yıllık sanayi planı istenilen şekilde uygulanamamıştır. 2. 5 yıllık sanayi planının uygulanamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlanması. B. 2. Dünya Savaşı'nın çıkması. C. Özel girişimcilerin sayıca az olması. D. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılmasının gecikmesi. E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlanması. Cevap. Türkiye'de 1. 5 yıllık sanayi planı devletçilik ilkesi doğrultusunda devlet tarafından 1934 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dünya ekonomik bunalımı 1929, Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında çıkarılmış ve özel girişimin yetersiz olduğu anlaşıldığı için 1933'ten itibaren devletçilik ilkesi uygulanmıştır. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlaması Türkiye'yi de etkilemiş ve 2. 5 yıllık sanayi planı uygulanamamasına neden olmuştur. Cevap B. 4. 1. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması. 2. Musul petrollerinde Irak'a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10'unun Türkiye'ye verilmesi. 3. Musul'un Irak'a bırakılması. 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Anlaşması'nda yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Cevap. Ankara Anlaşması ile Türkiye, Musul'un İngiltere mantası altındaki Irak'a bırakılmasını kabul etmiş. 3. Ve Irak'ın payına düşen petrol gelirlerinin %10'unun 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesini kabul ettirmiştir. 2. Ancak anlaşmada Musul ve yöresindeki Türklerle ilgili hükümler yer almamıştır. 1. Cevap A. 5. 1. Bitki ve hayvan figürleri. 2. Geometrik şekiller. 3. İnsan figürleri. Anadolu Selçukluları döneminin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır? A. Yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Cevap: Anadolu Selçukluları süsleme sanatında bitki ve hayvan figürleriyle geometrik şekilleri kullanmışlardır. Müslüman devletler sanat eserlerinde insan figürlerine fazla yer vermemiş, bu gelenek Anadolu Selçuklularında da devam etmiştir. Cevap D. 6. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra hangi padişah halka Osmanlı Devleti'nde vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceği teminatını vermiştir? A. 2. Mahmut, B. 5. Murat, C. 1. Abdülhamit, D. 3. Selim, E. Abdülaziz. Cevap: Fatih'ten sonra 2. Mahmut, ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri Havra'da tanırım. Aralarında başka fark yoktur sözüyle din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyeceğinin güvencesini vermiştir. Bu güvenceler 2. Mahmud'un ölümünden sonra Tanzimat Fermanı ile pekiştirilmiştir. Cevap A. 7. 1. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp, Tuzluca ve Iğdır'ın yeniden Türk topraklarına katılması. 2. Batum'un Gürcistan'a bırakılması. 3. Kafkas petrollerinin işletilmesi. Yukarıdakilerden hangileri Gümrü Anlaşması'nın kapsamındadır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Cevap: Osmanlı Devleti Berlin Anlaşması ile Kars ve çevresini Rusya'ya bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kars ve çevresine Ermeniler egemen olmuştur. 1920 sonlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetleri tarafından mağlup edilen Ermeniler, Gümrü Anlaşması ile Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır'ı Türkiye'ye bırakmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Moskova Anlaşması ile Batum'u Gürcistan'a bırakmıştır. Cevap A. 8. Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır? A. Minyatür, B. Çini, C. Müzik, D. Hat, E. Mimari. Cevap: Minyatür, Osmanlı Devleti'nde en gelişmiş sanat dallarından biridir. Minyatür ile uğraşan kişilere nakkaş denilirdi. Osmanlı Devleti'nde meşhur sanatçılardan Levni, minyatürcülük alanında en meşhur nakkaşlardan biridir. Cevap A. 9. Konya'da bulunan 1. İnce Minareli Medresesi, 2. Karatay Medresesi, 3. Sırçalı Medrese Türk sanatının hangi dönemine aittir? A. Osmanlılar, B. Büyük Selçuklular, C. Anadolu Selçukluları, D. Anadolu Beylikleri, E. Memlüklar. Cevap: Soruda verilen sanat eserleri Anadolu Selçukluları tarafından yapılmıştır. Cevap C. 10. Osmanlı Devleti'nde 1. Tanzimat Fermanı'nın ilanı, 2. İslahat Fermanı'nın ilanı, 3. 31 Mart olayının bastırılması. Gelişmelerinden hangileri mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap: Tanzimat ve İslahat Fermanları halka yeni haklar getirmiş, ancak mevcut yönetimin değiştirilmesini gündeme getirmemiştir. 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edilmiş, böylece Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet dönemi başlamıştır. Mutlakiyetçi sistemi benimseyenler meşrutiyete ve kanuni esasiye karşı 31 Mart ayaklanmasını çıkardılar. Bu isyanın bastırılması mevcut anayasal düzene karşı olanlara bir tepkidir. Cevap B. 11. 1. Duvar resmi, 2. Dokuma, 3. Mimari. Uygurların yukarıdaki sanat dal alanlarının hangisinde etkinlik göstermeleri onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap: Mimari eserler yerleşik yaşama geçen topluluklarda görülür. Sorunun öncülüğünde verilen duvar resmi 1 ve mimari eserler 3, Uygurların yerleşik yaşama geçtiklerine kanıt olarak gösterilebilir. Dokumacılık faaliyetleri göçebelerde ve yerleşik unsurların ikisinde de görülebilir. Bizden yerleşik hayata geçişle ilgili yanıt istendiği için dokumacılığı yerleşik yaşamın kanıtı olarak gösteremiyoruz. Cevap D. 12. Osmanlı Devleti'ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir? A. Divan-ı Humayun, B. Kanunnami-i Ali-i Osman, C. Saltanat Şurası, D. Kanuni Esasi, E. Vilayet Nizamnamesi. Cevap: Osmanlı tarihi ile ilgili sorudaki kavramları kısaca açıklayalım. Divan-ı Humayun: önemli devlet sorunlarının görüşüldüğü kurul. Üyeleri padişah tarafından atanır. Kanunnami-i Ali-i Osman: Fatih'in kendi yaptığı ve önceden yapılan kanunlarda düzenlemeler yaparak toplattığı kanunlara verilen isimdir. Saltanat Şurası: padişah, sadrazam, eski komutan ve vezirlerden oluşan kurul. Vilayet Nizamnamesi: 1864 yılında ülke yönetimiyle ilgili düzenlemeler içeren bir kanun. Kanuni Esasi: Türk tarihinin Avrupa tarzında yapılan ilk anayasasıdır. Birinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle meclis açılmış ve Osmanlı Devleti'nde parlamento kavramı girmiştir. Cevap: D. 13. Osmanlı Devleti'nde 1. Yöneticiler, 2. Hanedan üyeleri, 3. Azınlıklar. Gruplarından hangileri cizye vergisi ödemekle yükümlüydü? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap: burada cizye vergisi nedir bilinmesi gerekmektedir. Cizye vergisi, baş vergisi. Osmanlı Devleti'nde sadece askerlik yapabilecek durumdaki gayrimüslim erkeklerden alınan sosyal güvenlik ve himaye vergisidir. Kadın, çocuk ve ihtiyarlardan alınmaz. Tanıma bakarak cizye vergisinin azınlıklardan alındığını söyleyebiliriz. Cevap: C. 14. 1. Alaşehir Kongresi, 2. Sivas Kongresi, 3. Afyon Kongresi, 4. Erzurum Kongresi. Yukarıdaki kongrelerden hangilerinde manda ve himayenin reddedilmesi kararı alınmıştır? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 1, 3 ve 4, E. 2, 3 ve 4. Cevap: Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra halka tam bağımsızlık anlayışını aşılamaya çalışmıştır. Bu süreçte katıldığı Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye fikri reddedilmiştir. Sivas Kongresi'nden sonra manda ve himaye konusu gündeme gelmemiştir. Cevap: C. 15. Osmanlılarda 1. Ferman, 2. Fetva, 3. Berat belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap: bu tür sorularda kavramların bilinmesi gerekiyor. Kavramları kısaca açıklayalım. Ferman: padişahın herhangi bir konuya ait resmi emri, emirlerin yazılı şekli. Berat: Osmanlı Devleti'nde padişahın bir göreve veya hizmete tayin, maaş tahsisi veya nişan vermesi. Fetva: İslam dinine ait dini ve hukuki bir konuya hüküm mahiyeti taşımak üzere yetkililer tarafından verilen cevap. Osmanlı Devleti'nde divandan alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı yönünde Şeyhülislam'dan fetva alınmıştır. Cevap: D. 16. Türkiye Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirmiştir? A. Lozan Anlaşması, B. Ankara Anlaşması, C. Mudanya Anlaşması, D. Atina Anlaşması, E. İstanbul Anlaşması. Cevap: Türkiye-Lozan görüşmeleri sırasında Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'dan çıkarılmasını gündeme getirmiş ancak başarılı olamamıştır. Lozan'da Patrikhane'nin siyasal ve hukuksal yetkileri elinden alınmıştır. Cevap: A. 17. 1. Doğu Trakya, 2. İstanbul, 3. Boğazlar, 4. Batı Trakya. Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 4, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap: Mudanya görüşmeleri sırasında Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Balkan Savaşları sırasında kaybettiğimiz Batı Trakya konusu gündeme gelmemiştir. Cevap: C. 18. Cumhuriyet döneminde erkeğin aile kurumu ile ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? A. Reylilik ilkesinin anayasa güvencesine alınması. B. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması. C. Medeni kanunun kabul edilmesi. D. İtalyan ceza kanununun adapte edilerek yürürlüğe girmesi. E. Çok partili demokratik hayata geçilmesi. Cevap: 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, Türk kadınlarına birçok haklar getirmiştir. Bu haklar, ailede erkeğin ayrıcalıklarını sona erdirmiştir. Bu duruma, miras konusunda kadınlarla erkekler arasında eşitlik sağlanması, kadınlara boşanma hakkı tanınması, kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmesi örnek olarak gösterilebilir. Cevap C. 19. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinin amaçlarından biridir? A. Basılan kitap sayısını arttırmak. B. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak. C. Eğitim ve öğretimi birleştirmek. D. Okuma yazma oranını arttırmak. E. Yüksek okul sayısını arttırmak. Cevap: Yeni Türk alfabesinin tüm yurtta yaygın olarak öğretilmesi amacıyla 24 Kasım 1928'de millet mektepleri açılmıştır. Bu seferberlik ile Türkiye'de 2,5 milyondan fazla insan okuma yazma öğrenmiştir. Cevap D. 20. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Said ayaklanmasına ortam hazırlamıştır? A. Halkçılık. B. Devletçilik. C. Milliyetçilik. D. İnkılapçılık. E. Laiklik. Cevap: Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, halkın dini inançlarına saygılı olunması yönünde propaganda yapmıştır. İnkılap hareketlerinin bazı kesimler tarafından dine aykırı olarak algılandığı dönemde, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dini inançlara saygılı olunmasını gündeme getirmesi laikliğe aykırı bir durumdur. Nitekim dinsel karakter taşıyan Şeyh Said isyanı bu dönemde çıkmıştır. Cevap E. 21. Anlaşma devletleri Anadolu'yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir? A. Londra Anlaşması. B. Sèvres Anlaşması. C. Paris Anlaşması. D. Berlin Anlaşması. E. Mondros Anlaşması. Cevap: Anlaşma devletleri Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesinde yer alan anlaşma devletleri güvenliklerini tehlikede gördüklerinde herhangi stratejik bir noktayı işgal edebilecektir hükmüne dayanarak işgal etmişlerdir. Cevap E. 22. 1. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi. 2. Miladi takvimin kabul edilmesi. 3. Medreselerin kapatılması. Yukarıdaki inkılapların hangileri İnkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap: 1. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle okka ve arşın gibi ölçülerin kullanılması. 2. Miladi takvimin kabul edilmesiyle Rumi takvimin kullanılması. 3. Medreselerin kapatılmasıyla eski eğitim sisteminin işlemesi sona ermiştir. Dolayısıyla soruda belirtilen 3. öncülde gerçekleştirilen inkılaplar ikili uygulamaları sona erdirmiş, ülkede birliği sağlamıştır. Cevap E. 23. 1. Saltanatın kaldırılması. 2. Halifeliğin kaldırılması. 3. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi. İnkılapların gerçekleştirilme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2 ve 3. B. 1, 3 ve 2. C. 2, 1 ve 3. D. 2, 3 ve 1. E. 3, 2 ve 1. Cevap: Bu tip sorularda ya olayların tarihini net olarak bileceğiz ya da tarihlerini ezberlemeden öncelik sonrası sırasını bileceğiz. İnkılapların tarihlerini verelim. 1. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922. 2. Halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924. 3. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi. 1 Kasım 1928. Cevap A. 24. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye'ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? A. Teşvik-i Sanayi Kanunu. B. Kabotaj Kanunu. C. Lozan Anlaşması. D. 1. 5 Yıllık Sanayi Planı. E. 1. İktisat Kongresi. Cevap: Kapitülasyonlarda verilen ayrıcalıklar sonucunda Türk denizlerinde ve limanlarında işletme hakkı yabancıların elinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık ve egemenliğimize aykırı olan bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla 1 Temmuz 1926'da kabotaj kanununu çıkararak Türk denizlerinde ve limanlarında işletme haklarının Türklere ait olmasını sağlamıştır. Cevap B. 27. Kaset 1. Yüzün Sonu.